家に行く。
Merhabalar sevgili dinleyicilerimiz. Bugün 19 Temmuz 2018 Perşembe. Türkiye'de saatlerimiz 9'u 4 dakika geçiyor. Yeni gün başlıyor. Programımızı Zeynep Karaışık, Melda Alpay, Sultan Yanmaz hazırladılar. Kumanda masasında Burak Harraroğlu var. Mikrofonda spikeriniz ben Arzu Türkdoğan. Türkiye saatiyle 10.30'a kadar sizlerleyiz. Türkiye saatiyle 10.30'a kadar bizlere telefonla ulaşabilirsiniz. Telefon numaralarımız 0-90-312-463-34-19 ve 0-90-312-463-34-21. Facebook adresimizden, Twitter adresimizden, e-posta adresimizden bize her zaman ulaşabilirsiniz. Programımızın Facebook adresi yenigun.tsr, Twitter adresimiz tsryenigun, e-posta adresimiz tsryenigun@trt.net.tr. Türkiye'nin Sesi Radyosu'nu internet sayfamızdan canlı olarak dinleyebilirsiniz. İnternet sayfamızın adresi turkiyeninsesiradyosu.com. Bugünkü programımızın konu başlıkları ise şöyle. Birazdan bugünkü gazetelerin manşetlerini okuyacağız. Sonra TRT Merkez Haberlere bağlanacağız. Bugünün gündem maddelerini öğreneceğiz. Stüdyomuzda konuğumuz gazeteci, editör Salim Salimoğlu olacak. Gazetelerde öne çıkan başlıkları, gündemi ve manşetleri Salim Salimoğlu ile birlikte değerlendireceğiz. Ekonomi bugün ikinci konu başlığımız olacak. Ekonomideki gelişmeleri ise Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi öğretim üyesi Profesör Doktor Erdal Tanas Karagöl'e soracağız. Yurtta ve dünyada hava durumunun ardından bir telefon bağlantımız olacak. TRT Erbil temsilcisi Yılmaz Aslan hattımızda olacak ve Orta Doğu'da yaşanan gelişmeleri değerlendirecek bizlere. Bugünkü programımızın son konuğu ise Yıldırım Beyazıt Üniversitesi öğretim üyesi yardımcı doçent doktor Ömer Aslan olacak. İç ve dış gelişmeleri konuşacağız. Sabah gazetesi bugün manşet turumuzun ilk gazetesi olacak. Sabahın manşeti yalana da cezaya da doymuyor. Yalan siyasetiyle dibe vuran Kılıçdaroğlu, Başkan Erdoğan ve ailesine iftiradan 359 bin liralık yeni tazminata mahkum oldu. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu her seçim hezimetinden sonra yenilgiyi unutturup koltuğunu korumak için Başkan Erdoğan ve çevresine yönelik yalan, iftira ve hakaret siyasetinden medet umuyor. Ama her defasında bu yalan ve iftiraları yargı duvarına çarpıyor. Dün de mahkeme Man Adası iftirası nedeniyle Kılıçdaroğlu'nu 359 bin lira manevi tazminat ödemeye mahkum etti. Türkiye Gazetesi'nin manşeti bedelli piyasası, gençler para bulma peşinde diyor Türkiye Gazetesi. Bedelli askerlik fırsatını kaçırmak istemeyenler araba, motosiklet ve para eden eşyalarını satışa çıkarıyor. Yaklaşık 1,3 milyon kişiyi ilgilendiren bedelli düzenlemesi haftaya yasalaşacak. Yükümlüler 28 günlük temel askerlik boyunca ücretsiz izinli sayılacak. Gençler 15 bin lirayı bulmak için harekete geçti. Bedelli askerlik için acil satılık ilanları arttı. Araba, motosiklet, cep telefonu, bilgisayar, hatta 60 yıllık çakmağını dahi satanlar var. Devletin kasasına girecek milyarlarca lirayla savunma sanayi desteklenecek. Milat Gazetesi'nin manşeti dolu torba, milyonları ilgilendiren teklif Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde diyor Milat Gazetesi. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulan bedelli düzenlemesini de içeren yeni torba yasada sivillere askeri pilotluk, doktorlara zam, sağlık çalışanına yıpranma hakkı, sağlık turizmine teşvik gibi birçok madde var diyor gazete. İsyan büyüyor. Bir başka haberin başlığı, CHP'de Kılıçdaroğlu'na isyan büyüyor. İnce'nin ekibi 466 imzaya ulaştıklarını belirtirken, dün de İlhan Cihaner'le Selin Sayık Böke olağanüstü kurultay çağrısı yaptı. Akşam gazetesinin manşeti Hipokrat bile çaresiz. 15 Temmuz'u Bakırköy Belediye Başkanı'nın evinde geçiren CHP lideri, o gece suikast timinin peşine düştüğü Başkan Erdoğan'a iftiraya doymadı diyor Akşam gazetesi. Hemen yandaki haber, 1 milyon iftira maili. Adnan Oktar ve örgütünün ayrılmak isteyenleri iftiralarla karalamak için 1 milyon e-posta gönderdiği belirlendi. Oktar'ın suç örgütü içinde yapılanan İtibar ve iftira grubunun örgütten ayrılanları hedef almak için hummalı bir çalışma yürüttüğü anlaşıldı. Örgüt üyelerinin ayrılmak isteyenlere FETÖ'cü, fuhuş çetesi lideri gibi iftiralar tespit edildi. Bu kişilerin farklı meslek gruplarında dahi iş bulmaması için sürekli e-posta gönderildiği ortaya çıktı. Karalama kampanyası mağduru olduğunu söyleyen ve inşaatla uğraşan Ümit Kuruca hakkında 13 bin kişiye mail atıldığını söyledi. Aşağıda üzücü bir haber var. Akdeniz'de yine facia diyor haberin başlığı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Karpaz'ın 16 mil açığında yaklaşık 150 Suriyeli mülteciyi taşıyan gemi battı. Olayın ardından başlatılan operasyonda 103 kişi kurtarıldı, 19 kişinin cesedine ulaşıldı. 25 kayıp mülteciyi arama çalışmaları sürerken sağ kalanlar Türkiye'ye getirildi. Milliyet gazetesinin manşeti 2 yıl sonra olağan hal. Darbe girişiminin ardından 20 Temmuz 2016'da ülke genelinde ilan edilen ve 7 kez uzatılan olağanüstü hal dün gece 01'de kalktı. Olağanüstü hal sürecinde içerikleri zaman zaman tartışmalara yol açan 32 kanun hükmünde kararname çıkarıldı. Kanun hükmünde kararnamelerle radikal yapısal düzenlemeler ve binlerce kişinin kamudan ihracı gerçekleştirildi. Biri hariç tümü mecliste yasalaştırılan kanun hükmünde kararname düzenlemelerinden bazıları şöyle. 15 Temmuz darbe girişimi nedeniyle şehit olanların yakınlarına tazminat ve gazilere aylık bağlandı. Terör olayının bastırılmasına destek olan sivillere yargı muafiyeti getirildi. Gözaltı süresi 30 güne kadar uzatıldı, daha sonra 7 güne düşürüldü. Yüksek Askeri Şura'nın yapısı değişti, sivil üye arttı. Başta Gülhane Askeri Tıp Akademisi, askeri hastaneler Sağlık Bakanlığı'na devredildi. Valilere gerektiğinde Türk Silahlı Kuvvetleri'nden yararlanma imkanı verildi. Terör bağlantısı nedeniyle belediye başkanlarının görevden alınabilmesi, yerine kayyum atanması öngörüldü. Araç tescili noterlere devredildi. Kamudaki taşeron işçiler sürekli işçi kadrosuna alındı. Hürriyet gazetesinin manşeti bedellide hedef rekor. Bedelli askerlik yasa teklifi dün meclise sunuldu. Çalışanlar askerlik süresince ücretsiz izinli sayılacak. Başvurular düzenlemenin yürürlüğe girmesinden itibaren 3 ay içinde yapılacak. Başvuruda 15 bin lira tek seferde ödenecek. Askerliğini yapacakların yerini bakanlık belirleyecek. AK Partili Mehmet Muş, düzenleme 1 milyon 324 bin kişiyi ilgilendiriyor. Bir öncekinden daha fazla başvuru olacağını düşünüyorum. Hem yaş hem bedel konusunda önemli bir düzenleme dedi. Önemli haberler var hemen yan tarafta. Doktorlara iki müjde diyor Haberin başlığı, bedelli askerliği de içeren torba yasa teklifinde sağlık çalışanlarına yıpranmadan şans oyunlarına kadar birçok düzenlemeye yer verildi. Uzman doktor ve diş hekimi emeklilerine ayda 2004 lira, uzman olmayanlara 1533 lira ilave ödeme yapılacak. Ödeme miktarı her yıl memur aylık katsayısındaki artışa bağlı olarak artacak. Sağlık çalışanlarına her yıl için 60 gün yıpranma hakkı gelecek. Bu 6 yılda 1 yıl yıpranma hakkı anlamına geliyor. Sağlık Bakanlığı'nın özellikle işlerde yapacağı ek ödemelerin miktarı artacak. Şans oyunlarında ikramiye artıyor. Bir başka başlık, şans oyunlarında iştirakçilere ödenebilecek ikramiye toplamı artırılacak. Mevcut düzenlemede ikramiyelerin toplamı hasılatın %59'undan fazla olamıyor. Bu oran artık %83'e kadar çıkabilecek ve sağlık anonim şirketi kuruluyor. Uluslararası Sağlık Hizmetleri Anonim Şirketi kurulacak. Bu şirket uluslararası sağlık hizmeti alanında faaliyet gösteren kurumlara yetki belgesi verecek. Yurt dışında sağlık kuruluşu açabilecek. Bu torba yasa teklifinden çıkan maddeler bunlar. Vatan Gazetesi'nin manşeti bedelliden satılık. Bedelli askerlik için 15 bin lirayı doğrultmak isteyenler, banka kredi faizleri yüksek olunca çareyi arabalarını, bilgisayarlarını hatta cep telefonlarını satmakta buldu diyor Vatan Gazetesi. Gelecek hafta yasalaşacak bedelli beklenenden hızlı hayata geçince fırsattan yararlanmak isteyenler hazırlıksız yakalandı. İnternetteki alım-satım siteleri bedelliden çok acil satılık ilanlarıyla dolup taştı diyor Vatan Gazetesi'nin haberi. Hemen aşağıdaki haber, 200 mağdur, 50 gizli tanık. Adnan Oktar ve grubuna yönelik yürütülen soruşturmada gözaltına alınan 187 kişi dün adliyeye sevk edildi. Soruşturmada 50 gizli tanık ifade verdi, 200 mağdur şikayetçi oldu. İstanbul Başsavcılığı soruşturmasının ikinci dalgasının da yapılacağı öğrenildi. Emniyet yapılan operasyonun deşifre olmaması için büyük bir gizlilik içerisinde çalışıyor. Az sayıda polisin operasyondan haberdar olduğu belirtiliyor. Yeni Şafak gazetesinin manşeti bedelli ekonomisi. Devletin kasasına 40 milyar lira girecek demiş Yeni Şafak gazetesi. AK Parti milyonlarca kişinin heyecanla beklenen bedelli askerlik teklifini meclise sundu. Bedelli ekonomiye de büyük katkı sağlayacak. Bedelliden faydalanan 1 milyon 324 bin kişinin ödeyeceği 15 bin liralık ücret ve kışla masraflarından yapılacak tasarrufla birlikte devletin kasasına giren para 40 milyar lirayı bulacak diyor Yeni Şafak gazetesi. Bir başka haber, Amerikalı papaza tahliye yok. FETÖ ve PKK adına suç işlediği iddiasıyla yargılanan Amerikalı papaz Andrew Brunson'ın tahliye talebi reddedildi. Tanık olarak dinlenen L.A. 8-10 yıldır tanıdığım Brunson'ın teröristlere yardım ettiğini söyledi. L.A. ilginç bilgiler verdi. Bir vaazında Türklerle Kürtler arasında savaş var dedi. Bir gün kilisede koltukların üzerinde Türkler oturamaz yazısı yazmışlardı. Yeni Akit gazetesinin manşeti FETÖ'cü savcıları Seyfi Dede atamış. İhanet ve kumpasla anılan isimler yargıya 1991-1995 yılları arasında yerleştirilmiş diyor gazete. AK Parti'nin örgütle olan mücadelesini itibarsızlaştırmak için ortaya atılan FETÖ 2002'den sonra devlete sızdı, AK Parti FETÖ'yü palazlandırdı şeklinde iddiaların mesnetsiz olduğu bir defa daha ispatlandı. FETÖ'cü hakim ve savcıların 1991-1993 yılları arasında Demirel, ve 93-95 yılları arasında DYP-SHP koalisyon hükümetinde Adalet Bakanı olan Seyfi Oktay döneminde yargıya yerleştirildiği belirlendi. Star gazetesi bugün manşet turumuzun son gazetesi olacak. Star'ın manşeti yargı kararlarıyla tescilli yalancı. Yalancılığı mahkeme kararıyla bir kez daha tescillenen Kılıçdaroğlu, Erdoğan ve ailesine yönelik Man Adası iftirası nedeniyle 359 bin lira tazminata mahkum oldu. Bu arada Kılıçdaroğlu ve 72 vekiline suç duyurusu haberi de var. ODTÜ'de açılan alçak pankarta sahip çıkılarak sosyal medyadan paylaşan Kılıçdaroğlu'na bir şok da Ankara Başsavcılığından geldi. CHP Genel Başkanı hakkında Cumhurbaşkanı'na hakaretten soruşturma başlatıldı. Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nun talimatıyla çirkin karikatürü paylaşan 72 vekil hakkında suç duyurusunda bulundu demiş haber. Sürmanşette ise ilk haç kafilesi dualarla uğurlandı haberi var. Haç farizasını yerine getirmek için kutsal topraklara doğru yola çıkan ilk haç kafilesi İstanbul'dan dua ve gözyaşlarıyla uğurlandı. Uğurlama törenine katılan İstanbul müftüsü Hasan Kamil Yılmaz, "Kutsal yolculuğa çıkabilmiş olmak Rabbimizin bir mazhariyeti ve lütfu" sözleriyle hacı adaylarına sağlık ve afiyet diledi.
Ankara'da gündemde neler var?
Şimdi de TRT Merkez Haberler'deyiz sevgili dinleyicilerimiz. Cuma Yavuz hattımızda bizi bekliyor. Cuma Yavuz, günaydın.
Günaydın, iyi yayınlar.
Teşekkür ediyoruz. Sözü hemen size bırakıyoruz. Bugün gündemde hangi başlıklar var?
Evet, bugün gündemdeki Ankara'daki en önemli başlığın olağanüstü halin kalkması olduğunu söyleyebiliriz. Zira 15 Temmuz darbe girişiminin ardından 20 Temmuz 2016'da ilan edilmiş 7 kez uzatılmış 3'er aylığına 2 yıldır sürüyordu olağanüstü hal. Gece 00 itibarıyla artık sona erdi. Bu süre içerisinde peki neler yaşandı? 32 kanun hükmünde kararname çıkarılmıştı. 125 bin kişi meslekten ihraç edildi. 446 bin kişi hakkında işlem yapılmıştı. Sadece FETÖ ile değil, DAEŞ ve PKK gibi terör örgütleriyle daha etkin mücadele imkanı sunmuştu olağanüstü hal süreci. İşte artık bu süreç sona erdi. Peki terörle mücadele sona mı erdi? Hayır, bu süre içerisinde de artık terörle mücadele ilişkin yeni düzenlemeler getiren bir teklifin meclise sunulduğunu söyleyebiliriz. Perşembe günü saat 10'da komisyonun toplanmasını ve Adalet Komisyonu'nda bu teklifin, 25 maddelik teklifin görüşülmesi bekleniyor. Teklife göre terörle mücadelede boşluk doğmaması için valiliklerin yetkileri artırılıyor. Milli güvenliğe karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen TSK, emniyet, jandarma ve yargı mensuplarının görevden ihracı söz konusu olabilecek. Yine gözaltı sürelerine ilişkinde bir düzenleme bu kanun teklifi içerisinde yer alıyor. Yine 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin gelişmeler de Ankara'da takip ediliyor. Genelkurmay çatı davasında sanıkların esasa ilişkin savunmaları yapılıyor. Akıncı Üssü davasında da dosyada ayrılan 15 sanığın yargılanmalarına başlandığını söyleyelim ve tekrar sözü size bırakalım.
Cuma Yavuz, teşekkür ediyoruz. Kolaylıklar diliyoruz.
Türkiye'nin ve dünyanın sıcak gündem maddeleri, günü bekleyen gelişmeler, dünden bugüne yansıyanlar, gazete manşetleri, spordan hava durumuna, ekonomiden güncel olaylara, hayata dair her şeyi bulacağınız Yeni Gün programı hafta içi her gün 9.05-10.30 arası TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.
Sevgili dinleyicilerimiz, stüdyomuzda konuğumuz gazeteci, editör Salim Salimoğlu. Salim Salimoğlu, günaydın, hoş geldiniz.
Günaydın, hoş bulduk, iyi yayınlar.
Teşekkür ediyoruz. Bugün manşetleri, gazetelerde öne çıkan başlıkları, gündemi sizinle birlikte değerlendireceğiz. Biraz önce muhabirimiz Cuma Yavuz da gündemin ilk maddesi olarak söyledi. Olağanüstü hal kalktı dün gece 01 itibarıyla. 15 Temmuz darbe girişiminin ardından başlatılan olağanüstü hal uygulaması 2 yıl sonra kalktı. Ama hem o 2 yıl içerisinde neler oldu bir onu soralım size. Hem bundan sonra terörle mücadele ne şekilde devam edecek bir de onu sorayım.
Valla öncelikle herhalde şöyle söylemek gerekiyor. O halin sona erdiğinden hiçbir şey anlamadım ben. Yani sabah uyandığımda hayatımda bir değişiklik yoktu. 2 yıl öncesine gidiyorum. O hal yasası geldiği zaman sabah uyandığımda yine hayatımda bir değişiklik yoktu. Yani o hal sizin benim gibi normal vatandaşların hayatını olumsuz etkilemedi. Herhangi bir etkisini görmedik yani olumsuz anlamda. Kimi etkiledi? FETÖ'cüleri etkiledi. İşte PKK'yı etkiledi. Yandaşlarını etkiledi. Terör örgütü ve üyeleri ve yandaşlarını etkiledi o hal. Çünkü zaten getiriliş amacı oydu. Terörle mücadele ki asıl Fethullahçı terör örgütüyle mücadele darbe girişimi sonrasında getirildiği için FETÖ'yle mücadele adına getirilmiş bir uygulamaydı. Hatta şöyle daha önceki zamanlarda sohbetlerimiz sırasında arkadaşlarımla da paylaştığım bir şeydi benim bu. 2 sene önce ilk o hal getirildiği zaman evimin yakınında olduğu için zaman zaman Çankaya Köşkü'nün çevresinde akşamları yürüyüşe çıkıyordum. Ki o halden sonra da bir hafta 10 gün sonrasında tekrar hani hayat baktık ki normal herhangi bir şey yok hayatta tekrar biz de normale döndük haliyle. Tekrar o yürüyüşe falan çıktığımda Çankaya Köşkü ki yani Ankara'daki herhalde en stratejik noktalardan biridir. Yani 5 nokta sayacak olursak biri de Çankaya Köşkü'dür. Ona rağmen hiçbir olağanüstü hal durumu yoktu. Yani tamam biraz polis sayısı artırılmıştı, güvenlik artırılmıştı. Ama o güvenlik güçleri ben önlerinden geçerken iki adım geri atıyorlardı mesela. Hani beni durdurup da kimlik soran olmadı. Ya da ne bileyim hani o endişeyle çıkmayan sadece ben de değil tabii köşkün çevresinde yürüyen bir sürü Çankayalı var o civarda oturanlar. Herkes hayatını normal bir şekilde devam ettiriyordu. Sonraki zaman içerisinde de yine işte bir dönem denildi şeyde trafikte atıyorum işte trafik polisleri durduracak yok kimlik soracak yok bilmem hiçbirini yaşamadık. Hani pek çok vatandaşın da ben yaşadığını düşünmüyorum bunu. Sadece bir dönem yanılmıyorsam kamu çalışanlar için sizler için herhalde bir yurt dışı çıkışla ilgili bir izin gibi bir şey söz konusu olmuştu. Evet. O da yine çok küçük bir yazındı. Zaten yazıyı alıp gittikten sonra yine bir sıkıntı yoktu hatırladığım kadarıyla. Yani sizi beni dediğim gibi çok birebir etkileyen olumsuz noktaları ben görmedim açıkçası. Gören varsa da hani münferit olaylardır diye tahmin ediyorum. Onun dışında ama FETÖ'cüler ciddi anlamda bu o halden yararlandılar. Yani olumsuz anlamda, ciddi anlamda zarar gördüler ki amaç da zaten oydu aslında. Onlarla mücadele için yapılmış bir şeydi. Pek çok kişi kamudan ihraç edildi o hal sayesinde. O hal olmamış olsaydı kanun hükmünde kararnamelere bunlar yapılamayacaktı. Kanun hükmünde kararnamelerin bir de şöyle bir avantajı oldu aslında. Hani biz normal vatandaş için olumsuzluklar yaşanmadı diyoruz ama tam tersi olumlu bazı gelişmeler oldu. İşte az önce siz sayarken hatırladım ben de. Sonuç itibariyle bu taşeronlara kadro verilmesi de kanun hükmünde kararnameyle gelen bir şeydi. Yani o halle verilmiş bir KHK yetkisi vardı. O KHK yetkisiyle de taşeronlar kadroya alınmış oldu. Yani bir gecede kadroya geçebildi insanlar. Öbür türlü olsa mecliste yasa gelecek, komisyonlarda görüşülecek, muhalefet tamam diyecek mi, itiraz edecek mi, kadrolar nasıl belirlenecek, bu süreç uzayıp gidecekti böyle. Eninde sonunda belki yine gelecekti ama süreç uzamış olacaktı. Şimdi bir gecede insanlar kadroya geçmiş oldu. Hani böyle avantajları da olmadı değil açıkçası. Ama dediğim gibi ya ben o halle ilgili hani getirildiği süreci tabii bambaşka bir süreçti. O çok hatırlamak istemediğimiz de bir süreç açıkçası ama 2 yıl içerisinde geride kalan 2 yıl içerisinde o halle ilgili olumsuz pek bir şey görmedim ben. Şu anda hani bitmiş olmasını da hakikaten sabah uyandığım zaman aa o hal bitti ne güzel heyo diyeceğim bir ortam da olmadı benim için. Normal bir şekilde sabah sizin ulaştırmadan arkadaşınızla buluştum. Normal bir şekilde geldim normal yolum. Yani hiçbir farklılık olmadı hayatımda. 2 yıldır nasılsa bundan sonrasında da aynı şey devam edecek diye düşünüyorum.
Peki bundan sonra ne
olacak? Bundan sonrasında önemli olan terörle mücadele bölümüydü zaten. Asıl hani terörle mücadele konusunda bir aksaklık yaşanır mı yönünde endişe vardı. Onunla ilgili de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde şu an bir yasa teklifi var. Önümüzdeki günlerde pazartesi günü yanılmıyorsam genel kurulda görüşülecek ve yasalaşması da bekleniyor zaten 1-2 gün içerisinde. Yani muhtemeldir ki pazartesi günü biter zaten görüşmeleri ve yasalaşır diye tahmin ediyorum. O kanundan sonra işte valilere örneğin hani illerde bir takım imkanlar tanınıyor. Yani şu an bizim hani o hal diye baktığımız Türkiye genelindeki o terörle mücadele bundan sonra olası terör bölgelerinde valiler eliyle mini OHAL'ler şeklinde, küçük olağanüstü haller şeklinde yine devam ettirilecek. Yani terörle mücadele sekteye uğramayacak aslında. Valilere işte bir takım yetkiler veriliyor. Yine jandarma yani askeri bölgedeyse askere bir takım, oradaki askeri erkana bir takım haklar getiriliyor. Ve önemli olan konulardan bir tanesi de ihraçların devam edecek olması. Yani bugüne kadar FETÖ ile ilgili, az önce işte OHAL ile ilgili konuşurken söylediğimiz o ihraçların bitmediğini, 3 yıl daha devam edeceğini biliyoruz. 3 yıl daha yine bu yasayla birlikte verilen hak doğrultusunda, eğer tabii hani bir FETÖ ile bağlantı bulunursa ya da sadece FETÖ demeyelim ama terör örgütleriyle bir bağlantı bulunacak olursa, yine ihraç, kamudan ihraç etme yetkisi 3 yıl boyunca hükümetin elinde olacak.
Peki. Olağanüstü halle ilgili bilgiler böyleydi. Bir başka önemli gelişme, meclise sunulan, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulan torba yasa teklifi. Şimdi en çok bedelli maddesiyle öne çıkarılan bir torba yasa teklifi. Çok fazla beklenti var bedelli askerlikle ilgili. 1.324.000 kişiyi ilgilendiren bir mesele. Pek çok boyutuyla manşetlere yansımış. Ama bu yasa teklifinin başka maddeleri de var. Mesela sağlık çalışanlarıyla, doktorlarla ilgili maddeler var. Şans oyunlarıyla ilgili maddeler var. Nasıl değerlendireceksiniz bu yasa teklifini?
Sondan başlayayım dilerseniz. Çünkü yani devam edecek ettiğimizde bedelliyle ilgili bölüm çok dağılabilir. Peki. O yüzden ben sondan başlayıp kısa hemen geleyim. Şans oyunlarıyla ilgili bölüm, hani yurt dışı bahis siteleri, yasak olan bahis siteleri var. Gençlerin, sadece gençler demeyelim gerçi, yani bunun yaşı olmaz bahis oynamanın da, yurt dışı sitelerine yönlenen insanların hani illegal yollardan bahis yapması değil, yani sonuç itibariyle şans oyunu, milli piyango diye adlandırdığımız, ki o loto ile toto ile ilgili bir durum diye hatırlıyorum. Evet, orada biraz daha spor totonun vermiş olduğu ikramiyeleri biraz daha büyütüp genişletip hani diğer illegal yollara başvurulmasının önüne geçmek
amaçlı. %59'muş zaten. Şimdi hasılatın %59'u veriliyormuş ikramiyelerin toplamı. Bu %83'e çıkabilecek. Yani
o da herhalde çok ciddi bir rakamdır. Çok, evet. Spor totoyu bilmem ama hani verilen, ödenen paraları duyduğumuz zaman, oynanan paraları duyduğumuz zaman herhalde çok ciddi bir ikramiye gelişimi anlamına geliyordur diye tahmin ediyorum. Onun haricinde evet, sağlıkçılara çok önemli. Birincisi, sağlıkçıların uzun zamandır beklediği 60 günlük yıpranma payı, evet, meselesi vardı. O yıpranma payı geldi. Yılda 60 gün yıpranma hakları olacak. Yani bir yıl çalışacaklar ama 60 gün yıpranma payı alacaklar daha erken. Bir yıl başına 60 gün daha erken emekli olma şansları olacak. Onun haricinde yine emeklilerinde yanılmıyorsam 2000 lirayla 1500 lira arasında artış
uzman
olacak.
Uzman doktorlara, diş doktorlarına ek ödemeler yapılacakmış.
O ek ödemeler işte, birincisi emeklilerine 1500 lira ile 2000 lira arasında maaş, evet, artışı yapılacak. İkincisi de mevcut çalışanlara hani beyin göçü dediğim şey yaşanmasın diye ya da işte özel hastanelere kaptırmamak için, özellikle işte atıyorum bir kalp cerrahı gibi ya da işte radyoloji uzmanı gibi, hani uzmanlık gerektiren alanlardaki isimlere döner sermayeden daha fazla pay alma imkanı getiriliyor. O da ek ödeme olarak önemli bir gelişme aslında.
Bir
ama
de
tabii,
sağlık anonim şirketi kuruluyor diyor. Bu ne anlama geliyor? Onu da soralım size.
O biraz daha aslında bakarsanız hani hastaneler içerisindeki döner sermayeden alınacak payla ilgili biraz daha teknik bir konu diyebiliyorum ben. Hani çok en azından bizim vatandaşlar olarak bize birebir etkileyecek bir durum değil. Daha ziyade sağlık çalışanlarını yine ilgilendiren bir konu. Ve de bu torba yasadaki en dikkat çekici konu bedelli haliyle. Hani onun üzerinden belki biraz daha fazla vakit ayırmak gerekecek diye o yüzden kısa geçtim. Bedelli de 1 milyon 300 küsür bin diye yazıyor bugün gazetelerimiz ama bu hani şu anki haliyle. Ama açıklanmadan önce, bedelli teklifi meclise gelmeden önce, yani bu torba yasanın içine konmadan önce 5,5 milyon insan, 6 milyona yakın hatta genç bunu bekliyordu. Yani çok fazla, çünkü askerlik çağına gelmiş insan var. Ve bunların birçoğu da işte işi var, evlenmiş, çocuğu var ya da nişanlı, evlenmeye hazırlık yapıyor. Yani o kadar çok hani askerlik erkeklerle ilgili gerçekten hani bir dönem mesela benim çocukluğum zamanında çok kullanılırdı bu laf. İşte askerliğini yapmayana kız vermezler diye. Tamam, eskiden öyleymiş. Evet, hani asker ocağına gittiğiniz zaman orada gerçekten bir çek düzen veriyorlar. Yani belki de erkek millet için bu önemli bir şey. Yani gittiğiniz zaman en az bir 3-5 yaş üstüne koyup öyle dönüyorsunuz askerden. Hani biraz daha genç erkekler olgunlaştığını düşündüğümüz varsayımıyla askerlik gerçekten hani böyle bir insana çeki düzen veren bir yer. Asker ocağı bu ayrı bir yerde dursun. Ama onun haricinde geldiğimiz noktada pek çok insan artık üniversite mezunu. Pek çok insan artık işini gücünü kurmuş oluyor. Siz zaten üniversiteyi bitirdiğiniz yıllarda... Sizden 4 sene önce, 3 sene önce akranlarınız askerliğini yapıp gelmiş oluyor. Yani liseyi bitirdikten sonra direkt askere gidecek olsanız ya da işte üniversite okumayacağım diyorsanız, askerlik aradan çıksın diyorsanız tamam, mantıklı. Hani liseden sonra daha çocuk çağlarındayken gidiyorsunuz, eğitiliyorsunuz, geliyorsunuz ve ondan sonra hayata atılıyorsunuz. Çünkü yetişmiş bir şekilde geliyorsunuz askerden. Ama öbür türlü siz zaten üniversitede kendinizi yetiştiriyorsunuz derken işte okul bitiyor, okul biterken iş buluyorsunuz, işe başlıyorsunuz. İşte belki bir sevgiliniz var, evleniyorsunuz, çocuğunuz oluyor falan. Yani bambaşka bir yere evrilmişken geliyorsunuz, atıyorum 28 yaşına, hadi önümde benim askerlik engeli var. Ne yapacağım? İşte o yüzden bedelliği bekleyen bunca insan vardı. Şimdi işte şu an 25 yaş. 25 yaş da aslında sürpriz oldu. Yani normalde ilk konuşulan 26 yaştı. 26 yaş ve 25 bin lira deniliyordu hatta. Sonrasında bir MHP'li kurmayların AK Partilileriyle yaptığı görüşmeler sonrasında AK Partilileri dayandırıp söyledikleri bir iddia vardı. 27 yaş denildi. O zaman zaten bir anda yer yerinden oynadı. Çünkü çok fazla genç bekliyor dediğim gibi. Sonrasında işte gelen teklifte de gördük, 25 yaş ve 15 bin lira. Çok makul aslında. Yani 25'in altı da zaten artık çok çocuk denilecek yaşlar ki o yaşlarda zaten daha askerlik çağına üniversitede okuyorsanız gelmemiş sayılıyorsunuz. Çünkü okuldan mezun olsanız bile 2 yıl mıydı 3 yıl mı yanılmıyorsam tecil ettirme, erteleme şansınız var. Doğal olarak daha askerlik çağına gelmemiş çocukları da alıp hani bedelli hakkı vermek de olmazdı zaten. O yüzden 25 bence çok makul. En alt limit gibi görünüyor ama çok makul bir limit bence. Onun dışında para zaten hani son işte 30 bin liralar falan alındığı dönemleri hatırlarsak bedelli askerlikler bundan yıllar öncesinde 15 bin lira şu an neredeyse hiçbir şey değil.
Yani ama yine de bir bedelli ekonomisi oluşmuş durumda.
Tabii ki yani son o parayı bulmak da şimdi zaten önümüzdeki günlerde muhtemelen bankalar da böyle bir kampanya yapabilir. Çünkü zamanında yapmışlardı, belki hatırlanacaktır. Bedelli kredisi diye bir şey çıkmıştı. Devlet bankaları yapıyordu. Belki yine yaparlar, bilmiyorum.
Olabilir.
Hani 15 bin liraya da tabii küçümsememek lazım. Ama sonuç itibariyle ben daha önceki uygulamalardan baktığım
tabii,
için.
Tabii tabii, ona göre çok uygun olduğunu herkes uygun bir söylüyor miktar. Zaten.
Ama dediğiniz gibi işte yine arabasını satan olacak, motosikletini satan olacak. Hatta cep telefonu dediniz yanılmıyorsam.
Tabii tabii, bilgisayarı yani. Cep telefonu.
Ki bugün cep telefonlarının 4-5 bin lira olduğunu düşünürsek o da iyi para eder aslında ikinci ele düştüğü zaman. Ya sonuç itibariyle çok önemli bir gelişmeydi aslında. Çok merakla beklenen bir gelişmeydi. Dediğim gibi pek çok genci çok çok ciddi anlamda rahatlatacak. Bugün yanılmıyorsam komisyonla görüşülmesi bekleniyor. Bugün Perşembe, ben bazen evet, günleri böyle evet, şaşırıyorum. Evet. Gece geç yaşadığımız zamanlarda. Dün akşam da televizyon programındaydım. Geç gittiğim için eve bazen şaşırıyorum. Bugün Perşembe, bugün komisyonda evet görüşülecek. Önümüzdeki hafta çarşamba gününe de artık genel kurulda görüşülmesi tahmin ediliyordu. Eğer bir değişiklik olmadıysa dünden bu yana. Haftaya çarşamba günü de genel kurulda görüşülürse, yani en geç diyelim haftaya cuma günü artık bedelli askerlikte yasalaşmış olur. Bu şekilde hem gençlerin gündeminden çıkmış olur ama burada belki hani vakit var yanılmıyorsam. Altını çizmemiz gereken bir nokta daha. Yani bedelli bugün var tamam ama yani bu işte 3-5 senede bir sürekli böyle gündeme gelir. İşte gençler bedelli istiyoruz der. İşte siyasiler ha geldi ha gelecek falan derken bir şekilde bugün olduğu gibi çıkıyor. Ama bunun bundan sonrasında sürekli hale getirilmesi aslında konuşulmuştu seçimlerden önce, hatırlanacaktır. Başbakan da o zaman Binali Yıldırım, bugünkü meclis başkanı, son başbakan. O zaman o gündeme getirmişti ilk. Yani tamam, bedelliden bahsediyoruz. Evet, böyle bir imkan var. Böyle bir ihtiyaç var. Bu ihtiyacın yerine getirmesi lazım. Ama öbür taraftan da genel olarak topyekun bir düzenleme yapmamız gerekiyor derken böyle anlatmıştı. Yani,
yani bir profesyonel orduya
profesyonel orduya zaten
süreci,
aslında yavaş yavaş biz geçiyoruz. Tamamlanmadı henüz o süreç tabii ki. Ama bugün işte yani doğuda operasyonlara giden timlerin içerisinde erler yok. İşte kısa dönemler de yok. Bildiğim kadarıyla yedek subaylar da gitmiyor. Yani işte asteğmenli olarak üniversite mezunu olup da yedek subay olarak askerliğini yapanlar da gitmiyor.
Yani o mücadele için özel yetişmiş
kesinlikle.
Yani askerler, polisler,
uzman çavuşlar, uzman erbaş dediğimiz işte uzman erbaşlar, az subaylar ve subaylar gidiyor orada. Özel olarak sırf hani terörle mücadele için eğitimlerini almışlar zaten. Onun için çalışıyorlar. O iş için maaş alıyorlar. Yani profesyonel insanlar gidip bu işi yapıyor orada. Doğal olarak hani profesyonel orduya geçip bir şekilde başlamış ama daha devamı var tabii ki. Öyle bugünden yerine kolay bir şey değil tabii ki. Ama o profesyonel orduya geçişle birlikte bu bedellinin hem kalıcı olması, Hem de askerlik süresinin kısaltılması, mecburi askerlik süresiyle ilgili bir kısaltma da gündemde. Bu da önemli bir müjde aslında. Şu an hani silah altında olanlara yetişmez büyük bir ihtimal ama hani yetişecek olursa onlar için de çok büyük sürpriz olur. Yani siz 15 ay diye askere gidiyorsunuz, atıyorum kısalıyor bir anda 12 aya düşüyor, hadi ben geldim falan, güzel bir sürpriz olur tabii. Yine kısa dönemler için de zaten 6 ay 7 aydı yanılmıyorsam son 6 aya indirilmişti pardon. 6 ayın daha altına atıyorum 4 aya inse 2 ay 2 aydır hani bakıldığı zaman. Hatta asker ocağındayken erkekler şey der, 2 gün 1 gün bile çok önemli yani. 1 gün erken terhis olmak için bile çok önemli. Bunlara bakıldığı zaman şeyin sürenin kısaltılması da çok önemli bir şey. Bütün bunları alt alta koyduğumuz zaman önemli bir düzenleme aslında, fakat bu burada gelmedi yani. Şimdi torba yasanın içerisinde bu kadar geniş kapsamlı bir şey yapılamıyor. Belki bu geniş kapsamlı bölüm işte 1 Ekim'de meclis açıldıktan sonra belki gündeme gelir mi? Hani aslında bence beklenti o yöndeydi. Yani tamam, bugün günü kurtarmak için gençler bedelliği bekliyordu ama asıl ordunun profesyonelleşmesi anlamında yapılacak olan bu düzenleme Ekim'den sonra gündeme gelebilecek olursa bence daha çarpıcı bir düzenleme olacak.
Peki o zaman o düzenlemelerin yeni maddelerini de takip edeceğiz. Gelelim CHP meselesine. Şimdi 24 Haziran
CHP meselesine girince vaktimiz yok.
Yani artık yettiğince siz özetlersiniz bize. 24 Haziran seçimleri sonrası başlayan hızlanan bir süreç aslında. Bir kurultay çağrısı var. Ve bu kurultay çağrısı için 500'ün üzerinde delegenin imza verdiği muhalif kanat tarafından iddia ediliyor. İnce cephesi tarafından iddia ediliyor. Ama genel merkez sayının biraz abartılı olduğunu söylüyor. Bugün saat 11'de Muharrem İnce ekibinin bir toplantı yapacağı ve imzaların sayılarını açıklayacağı haberi var. 600'ün üzerinde imza toplamaları gerekiyor. Nasıl değerlendireceksiniz CHP'deki kurultay sürecini?
Öncelikle şöyle, bugünkü basın toplantısından başlayacak olursam bu çok ilginç. Yani normalde işte basın toplantısını yapan isim Yaşar Tüzün, Muharrem İnce'nin yakınında olan milletvekillerinden biri, Bilecik milletvekili CHP'nin. Günlerdir kendi sosyal medya hesabından açıklıyordu. 3 gündür yani işte bugün şu kadar, atıyorum işte ilk gün 353 toplandı, ikinci gün 466 imza toplandı diye an ve an paylaşıyordu Yaşar Tüzün sosyal medya hesabından. Dün paylaşmadı. Sonrasında hani Muharrem İnce'nin yakınında, yani akşam işte televizyonda da yayında olacağımız için ki kendi televizyonumuza da haber yapacaktık öncesinde. Yani saat 18'den itibaren hani artık şeyler kapandıktan, noterler kapandıktan sonra sayılarla ilgili bilgiler yavaş yavaş geliyor diye düşündüğümüz andan itibaren ben dahil pek çok arkadaşım İnce taraftarı olan isimleri, yani delegelerden tutun da işte milletvekillerine yanında olan isimleri aradık ama hiçbirinden sağlıklı bir cevap alamadık. Yani hepsi bugün işaret ettiler. Yarın saat 11'de açıklayacağız. Ya öyle bir gizem yaratıldı ki hepimizin aklına şöyle bir soru da doldu. Acaba 635'i buldular. O yüzden mi hani yarın saat 11'de bunu böyle bir şölen havasında açıklayacaklar, mecliste bir gövde gösterisi yapacaklar diye hepimizin aklına bu soru geldi. Yani bugün saat 11'de 635 imzayı bulduk biz. Hadi kurultaya davet ediyoruz genel merkezi derlerse ben şaşırmayacağım açıkçası. Sırf bu gizemden kaynaklı. Ama bunun şöyle de bir tarafı da olabilir. Dün saat öğle saatleriydi, yani 11-11.30 civarıydı yanılmıyorsam. Yine konuştum Muharrem İnce yakınından bir konuştum bir delege. 510 imzaya ulaştık demişti o saat itibariyle. Öğlen saatleriydi. Yani 510'a ulaşıldı. Belki hani akşama kadar atıyorum 570-580 oldu ya da 600 oldu. Ki zaten 600 delegeden söz aldığını söylüyordu Muharrem İnce taraftarları en başından beri. Daha bu süreç başlamadan önce, imza sürecini resmen başlatmadan önce.
Ama söz almak
önce,
ayrı bir şey. Noter tabii, tasdikli olması daha başka.
Noter tasdikli olduğu zaman orada isminiz var, cisminiz var, imzanız var, ıslak imzanız var. Şimdi tabii genel merkeze ister istemez direkt karşı karşıya geliyorsunuz. Yani orada kendinizi çok net bir şekilde belli ediyorsunuz. O konuda haklısınız. Yani notere gidip imza atmak kolay bir şey değil. Hani söz veririm ben ama belki sonrasında imza vermem. Belki böyle kritik bir eşik de olabilir. Hani ikinci ihtimal bugünkü basın toplantısıyla ilgili. Kritik bir eşiktedir. Atıyorum 580-600'e ulaşılmıştır ama işte 30-40 kişi kalmıştır. O yüzden bir çağrı yapılacak olabilir. Ya bakın biz bu kadar delegeden imza aldık. Gelin siz bizi daha fazla uğraştırmayın. İşte büyüklük sizde kalsın. Olağanüstü kurultayı siz toplantıya çağırın ve genel başkanlık koltuğundan ayrılın ya da işte karşılıklı hani vuruşarak çekilin gibi bir çağrı olabilir. Delegeye moral verme amaçlı yine bugünkü bir basın toplantısı olabilir. Bu hani imzaların bu kadar sayısal olarak fazla olması ki 3 günde Bugün de sayarsak 4 gün diyelim bize. 4 günde bu kadar çok imza toplanmış olması, yani bahsettiğimiz rakamlar 500 küsürle 600'lü rakamlar ki Muharrem İnce son olağanüstü kurultayda aldığı oy 447 idi. Yani aldığı oydan fazlasını şu an toplamış görünüyor imza olarak. Gerçi hani sadece Muharrem İnce özelinde bakmamak lazım konuya. Orada delegeler gidip olağanüstü kurultay toplansın diye imza veriyor. Olağanüstü kurultay toplandıktan sonra bu sefer adaylar için imza verilecek. Yani Muharrem İnce aday olacaksa kendisi ayrıca işte 200 küsür delegenin yanılmıyor. 250 civarında delegenin imzasını onayını alması gerekiyor. Belki orada başka bir isim çıkacak. Mesela işte dün akşam itibariyle Selin Sayıkböke'nin ismi konuşulmaya başlandı. Belki Selin Sayıkböke de diyecek ki ben de adayım. O da 250 imza bulabilirse o da aday olabilir. Yani buradaki şu an toplanan imzalar aslında kişi için değil, mevcut yönetimden memnuniyetsizliğini ileten ve olağanüstü kurulta isteyen, CHP'de değişim isteyenlerin vermiş olduğu imza. Doğal olarak şimdi o imzalarla ilgili bugün hani genel merkezde ince taraftarları arasında yaşanan o polemik, yani 600'ü buldular bulamadılar, işte genel merkez diyor 120 imza anca var. Orada şöyle bir detay var, onu belki göz ardı etmemek lazım. Yani genel merkezinde ben göz ardı ettiğini düşünmüyorum ama genel merkezde karşı propaganda amacıyla böyle yapıyor olabilir. Yani imza vermek isteyen delegelerin şevkini kırmak amacıyla böyle bilerek bilinçli bir politika uyguluyor olabilir. Notere gidildiği zaman, delege notere gittiği zaman imzasını attıktan sonra ıslak imzalı belgeden 3 tane çıkarılıyor. Biri noterde kalıyor. Diğer ikisi de delegeye veriliyor. Delege bu ikisinden birini dilerse genel merkeze gönderiyor, dilerse ikisi de kendisinde kalıyor. Normalde aslında genel merkeze gönderip bilgilendirmesi gerekiyor ama hani bazı delegeler az önce bahsettiğimiz şeyle ilgili olarak, yani o böyle daha şimdiden genel merkezde belki karşı karşıya kalmak istemiyor ya da göndermeye üşeniyor falan. Hani bambaşka gerekçelerle göndermiyor. Şimdi genel merkeze her başvuru dilekçesi ulaşmadığı için doğal olarak belki genel merkeze ulaşan şu ana kadar 120 tane dilekçe var. Ama noterde 520 tane var. Onu bilemiyorsunuz şu an. Aradaki fark bundan kaynaklanıyordur diye tahmin ediyorum. Bundan kaynaklı da bilinçli olarak genel merkezinde işine gelir. Diğer taraftaki şevki kırmak amacıyla. Ama önümüzdeki günlerde şöyle bir gerçek var artık. Kemal Kılıçdaroğlu'nun koltuğu yavaş yavaş sallanmaya başladı. Hani 635 sayısı ulaşılmayacak bir rakam gibi görünmüyor. Ulaşılamaz mı? Elbette ulaşılamayabilir. Yani 3 veya 5 imzayla bile ulaşamazsanız ulaşamayabilirsiniz tabii ama orada top biraz daha genel merkezde kalır. Yani 630'u toplamışsınız. 635 olması gerekiyor. 5 imza yüzünden hayır ben toplamıyorum demez muhtemelen. Etik olmaz siyasi anlamda. Ama ciddi anlamda bir CHP içerisinde önümüzdeki günlerde çok çok konuşacağımız günler gelecek gibi görünüyor.
Peki zaten bitiremedik bakın. Bugün bile bitiremedik. Açılan davaların sonuçları vardı. Onu da konuşmaya devam edeceğiz.
O da aslında çok önemli. Yani ben orada sadece şöyle belki bir cümle söyleyebilirim. Yani pankartla ilgili olarak dün önceki gün grup toplantısında Hodri Meydan dedi Kemal Kılıçdaroğlu ve o pankartı ben sosyal medya hesabımdan yayınlıyorum dedi. Onun peşine 72 milletvekili daha yaptı bunu. Yani siz şöyle düşünün olayı. Ben genel başkanım. Ben bir şey yapıyorsam doğal olarak benle birlikte partimdeki insanlar da ben yaptığım için doğru yaptığımı düşünüp onlar da yapıyor. Ya 72 tane milletvekilinin günahına girmenin anlamı neydi? Onlar için de soruşturma başlatıldı evet. Şu an. Yani aralarında 72'si de belki bu pankartı savunduğu için değil. Genel başkanı bunu paylaştığı için paylaşanlar da var. Yazık değil mi?
Evet, peki bakalım bugün 11'de ne haber gelecek CHP cephesinden hep birlikte göreceğiz. Çok teşekkür
ben
ediyoruz.
Ben teşekkür ederim.
Programımıza katıldığınız için gazeteci editör Salim Salimoğlu konuğumuzdu.
Ekonomideki son gelişmeler yeni günde. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda yeni gün devam ediyor.
Sevgili dinleyicilerimiz, şimdi de ekonomide yaşanan gelişmeleri konuşacağız. Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi öğretim üyesi Profesör Doktor Erdal Tanas Karagöl stüdyomuzda bizlerle birlikte. Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk, sağ olun.
Evet, ekonominin gündeminin ilk maddesi de sanıyorum bedelli düzenlemesi, bir torba yasa teklifi mecliste görüşülmeye başlanacak ve 1.324.000 kişiyi ilgilendiren bedelli yasasının maddesinin de konuşulması gündemde. Ekonomiye etkisi ne olur bu madde yasalaştığında?
Evet, yani bu tür düzenlemeler aslında yani ekonomi için önemli bir kaynak olarak bakmak gerekiyor. Özellikle son dönemlerde işte yani seçim dönemlerinde gerçekleştirilen harcamalar, işte küresel ekonomideki diğer dalgalanmalar ve hem bütçe ile ilgili, yani bütçe disiplininden ayrılmıyoruz ama yani bütçe açının biraz artması bir anlamda bu tür yeni düzenlemeler bir taraftan hem harcamaları azaltıcı, diğer taraftan da gelir artırıcı olarak bakmak gerekiyor. En önemlisi de Türkiye'nin son dönemlerde bu savunma sanayindeki gerçekleştirdiği büyük yatırımlar ve bu yatırımlar için gerekli finansman kaynağının özellikle bu tür kaynaklarla sağlanmış olması hem savunma sanayini güçlendiren hem de bu tür yatırımlar gerçekleştirilirken de dışarıdan hani borçlanmanın olmadığı, kendi kaynaklarımızla bu tür yatırımların finanse edilmesi açısından önemli. Tabi esas olarak da özellikle hani son yıllarda konuşulan bu profesyonel orduya geçilmesi konusundaki adımları da daha da hızlandırıcı olarak da bakmak gerekiyor. Yani bu tür düzenlemeler sana bundan sonra da belki kalıcı ve profesyonel orduya gitme konusundaki bir altyapı olarak da bakmak gerekiyor.
Nitekim Bülent Turan açıklarken böyle de söyledi,
evet,
aslında
yani,
değil mi?
Yani artık bu hani sürekli bu bedelli çıkacak mı olacak mı, hani bu tür tartışmalarda herhalde sonlandırıp profesyonel işte orduya, askerliğe geçişle beraber yani bunun daha hani sabit ya da yani işte öngörülebilir bir zemine oturtmak gerekiyor. En önemlisi de tabii yani çok böyle yani çok sayıda yani asker aldığınızda yani bu yani NATO içerisinde nüfus olarak en yüksek yani asker sayısı açısından en yüksek ülkelerden birisiyiz. Yani daha böyle teknik olarak herhalde gitmek gerekiyor. Hani sayıdan çok. Bu açıdan oraya askere gidecek insanların diyelim işinden gücünden ayrılması ya da hani orada verimsiz bir şekilde kalması da ayrı bir bakmak gerekiyor. Ama şöyle de mesela bir ara bu tür konularla çalışırken bu savunma ekonomisiyle ilgili çalışmalar yapmıştık. Mesela bizim gibi ülkelerde bu tür harcamalar ya da işte diyelim savunma sanayi, çünkü yeni bir sektör ortaya çıkıyor. Yani bu sektörün büyük olması, bu sektörde diyelim birçok insanın diyelim hani geçmiş dönemlerde bu çok olurdu. Askere gidenlerin işte belli bir eğitim alması, meslek kazanması, hani bir anlamda o anlamda da belli şeyleri var, pozitif tarafları vardı ama hani yeni dönemdeki askerlik sistemine baktığımızda, ordulara baktığımızda daha modern ordu, daha profesyonel ordu, daha hani donanım tesisatı olan ordulardan bahsediyoruz. O anlamda da hani bu tür düzenlemeler aslında hani bu yeni döneme de, dönem içinde önemli bir işaret olarak herhalde almak gerekiyor.
Evet, 28 günlük bir eğitim.
Evet, yani kaynak olarak da tabii farklı kaynaklar var. Yani herkesin diyelim bundan yararlanacağını gözünde bulundurduğumuzda işte 1.300.000 kişiden bahsediliyor. Yani 15-20 milyar TL'den aslında bahsediyoruz hani kaynak olarak. Ama hepsinin gideceği varsayımı altında, bazen yani herkes gitmeyebilir. Yani bakalım hani kaç kişi başvurabilir. Herkes istiyor belki, gözüküyor. Gerçekten güçlü bir lobi de vardı. Özellikle bedelin çıkarılması konusunda tüm seçim dönemlerinde en çok konuşulan konulardan birisiydi. Ama hani günün sonunda
Kaç kişi yararlanacak?
Kaç kişi yararlanacak, ona da ayrıca bakmak gerekiyor.
Peki. Peki buradan elde edilen gelirin savunma sanayinde değerlendirileceği de söyleniyor.
Tabii. Yani bu hani bizim için gerekli, çünkü hani son dönemlerde Türkiye'nin savunma sanayi sektöründeki yatırımları, yani kendi bu sektördeki o dışa bağımlılığı azaltma, daha bağımsız olma, dışarıdan gelen o makine tesisatının işte donanımın azaltılması konusundaki çabalar içinde önemli bir adım olarak bakmak gerekiyor. Çünkü sürekli olarak Türkiye'nin işte başta tedarikçi ülke olarak hani Amerika ile yaşadığı sıkıntılar, belli dönemlerdeki işte konulan ambargolar ya da işte verilmeyen belli işte silahların, hani bu anlamda da hani bu tür şeylere önümüzdeki dönemler, yani Türkiye'nin bulunduğu bölge itibariyle de bu tür şeylerde hazırlıklı olması gerekiyor. Yani savunma sanayinin güçlü olması, diyelim ordusunun güçlü olması, dışarıya bağımlılığının azaltılması Türkiye'nin hem ekonomik anlamda, siyasi anlamda bölgede önemli bir aktör olmasıyla da birebir ilgili. Yani belli bir trend var, bir ivme var özellikle bu savunma sanayi sektöründe. Bunu da hani daha böyle kendi kaynaklarımızla, bu tür kaynaklarla bunun finanse edilmesi önemli. Yani dediğimiz gibi, yani bir de şöyle bir sektör var. İşte yalnız bir işte savunma sanayindeki makine tesisatı orada bakmamak lazım. Bu makine tesisatı işte belli araçları ürettiğinizde bunun için gerekli olan işte uzmanı da eğitiyorsunuz. Bir istihdam alanı da oluşuyor. Hani daha çok daha farklı bir sektör oluşuyor. Yani işte Ankara'da, İstanbul'da, Türkiye'nin birçok ilinde özellikle bu savunma sanayiyle ilgili OSB'lere gittiğinizde hani bu tür şeyleri üretim yapan, parçayı üreten birçok yani firmanın da artık hani filizlendiği, ortaya çıktığını da görüyoruz. Bu anlamda da ekonomiye gerçekten hani da çok da farklı alanlarda etki edebilecek ya da farklı sektörlerin ortaya çıktığı bir ekonomik açıdan da hani farklı bir ekonomiye, evet, bir katkı yaptığını da görebiliyoruz.
Peki. Bir başka gündem maddesi olağanüstü hal. Olağanüstü hal 15 Temmuz hain darbe girişiminin ardından yürürlüğe girmişti ve dün gece 01 itibariyle olağanüstü hal kaldırıldı. Ekonomi açısından bu durumu değerlendirirsek, şimdi ne kadar insanların günlük hayatına etki etmediğinin altı çizilse de ekonomi çevreleri olağanüstü hal uygulamasının ekonomiye, dışarıdan gelen yatırımcıya olumsuz etki yaptığını söylüyordu, dile getiriyordu. Bu uygulamanın kalkmasıyla piyasalar, ekonomi çevreleri nasıl bir tepki verir?
Evet, yani olağanüstü hal tabii hani ismi itibariyle de özellikle yatırımcılar açısından bir hani hep soru işareti olarak görülüyor. Her ne kadar hani kişisel anlamda yani günlük yaşantısına da etki etmese de öyle bir durum vardı. Yani dışarıda yazılan çizilenlere bakıldığında finans çevrelerinde bunun Türkiye ekonomisi için çok hani olumsuz bir durum oldu ve bir an önce kaldırılması konusunda güçlü talepler vardı. Dile getirilen açıklamalar vardı. Şimdi tabii yani yalnız olağanüstü hal olarak da bakmamak gerekiyor. Yani Türkiye işte yeni diyelim hükümet sistemiyle beraber bir taraftan olağanüstü halin kaldırılması ile beraber işte yatırım ortamını iyileştirmesi konusunda geçmiş dönem seçimler öncesi atılan adımlar vardı. Diğer taraftan işte çok başlığın ortadan kaldırılması, ekonomi bürokrasisinin azaltılması, bakanlık sayısının 6'dan 3'e düşürülmesi, işte yani daha hızlı adım atılması konusundaki yeniden yapılandırılmayla bir taraftan yatırımların özellikle Türkiye'nin hani büyük bir potansiyeli var, özellikle yatırım çekme konusunda geçmiş dönemlerde zaten diyelim bunu göstermiş. Yani şu andaki rakamlar işte 2006-2007 yılında 20 milyar doların üzerinde yatırım çeken bir ülkeyken şu anda işte 10-15 milyar dolar arasında diyelim gidip geliyoruz. Dolayısıyla hani daha yüksek miktarlarda yatırım çekme potansiyeli varsa gerçekleştirilecek düzenlemeler, işte olağanüstü halin kaldırılması, yatırım ortamının iyileştirilmesi, bürokrasinin azaltılması, hızlı karar alması konusundaki adımlar hem Türkiye'nin yatırım çekme, diğer taraftan da yani finansman konusunda Türkiye'nin şu anda bir sorunu var. Hı hı. İşte faizler diyelim, işte yüksek enflasyon, yüksek kurlarda bir hareketlik var. Ve bu faizlerin bir şekilde de işte düşürülmesi gerekiyor. Çünkü yani bu kadar yüksek faizlerle yani yatırım yapmak, dolayısıyla dışarıdan bu kadar diyelim risk primiyle yüksek faizle borçlanmak, dolayısıyla yatırım yapmak bazen şey olmayabilir. Hani uluslararası rekabeti, çünkü ürettiğinizi bir de uluslararası anlamda hani ihracat olarak gerçekleştirmeniz gerekiyor. Bu hani yüksek faizlerle bunu yapmanız gerçekten çok zor. O yüzden faizlerin düşürülmesi gerekiyor. Ya ülkeye doğrudan yabancı yatırım gelecek, ya da işte ekonomik ortamla beraber, bu iyileştirmelerle, hı hı, beraber dışarıda düşük faizlerle borçlanmanız, hı hı, gerekecektir. Ve bu düzenlemeler aslında ikisi için de önemli bir adım olarak bakmak gerekiyor. Çünkü Türkiye hani belli bir işte büyüme trendi var. Bu büyüme trendini gayri safi milli hasıl olarak, kişi başı gelir olarak da göstermesi gerekiyor. Yani biz büyüyoruz ama kişi başı gelirimiz halen işte 12.500 doların altında, hani orta gelir seviyesinde, yüksek gelir ekonomiler içerisinde bir türlü çıkamıyoruz. Dolayısıyla hani bu tür adımlar aslında bir taraftan hani düşük maliyetlerle finansmanın sağlanması, üretimin artırılması, yatırım artırılması, diğer taraftan da Türkiye'nin bulunduğu bölgeden artık yüksek gelirli ekonomiler içerisinde yer alması gerekir, hı hı, ki hı, işte risk primi düşsün, yatırım yapılabilir notu yükselsin. Yani mesela daha işte geçen cuma Fitch derecelendirme kuruluşu tarafından Türkiye'nin yatırım yapılabilir seviyedeki zaten notu yoktu, bir tık daha aşağı düşürüldü. Yani hani bu sürecin tersine çevrilmesi gerekiyor. İşte derecelendirme kuruluşlarının Türkiye'nin yatırım yapılabilir seviyedeki notunu yükseltmesi gerekir ki yani Türkiye'de bu hani kur hareketliliği azalsın, işte faizler düşsün, dolayısıyla yatırımlar artsın. Yani bizim şu andaki en önemli, acil, belki üzerinde durmamız, çözmemiz gereken konulardan birisi bu. Hani daha sonra bu diyelim büyük yatırımlara, yapısal reformlara belki hani odaklanmamız gerekiyor. Onlar sürekli gündem maddesi ama şu anda temel konumuz nedir? İşte yüksek faizler, yüksek enflasyon ve bu kurlardaki hareketin bir şekilde azalması. Ama üçüne de baktığımızda aslında üçünün birbirine bağlı oldu. Yani diyelim enflasyon yükseldiğinde faiz yükseliyor, faiz yükseldiğinde enflasyon yükseliyor. Bu ne yapıyor? Kurları harekete geçiriyor. Yani o döngüden Türkiye'nin kısa dönemde acil olarak çıkması gerekiyor. İşte yeni şimdi 100 günlük programlar işte hazırlanacak Hazine ve diyelim Ekonomi Bakanlığı tarafından ve acil olarak da bu konuyla ilgili atılacak adımlar, yani bundan sonraki süreçte dediğimiz gibi daha böyle hani yapısal anlamda uzun vadeli sorunlara ya da problemlere odaklanmamız gerekecek.
Evet, ekonomideki gelişmeler de bu şekildeydi. Sizinle birlikte değerlendirdik. Çok teşekkür ediyoruz.
Ben teşekkür
ederim. Programımıza katıldığınız için sağ olunuz. Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi öğretim üyesi Profesör Doktor Erdal Tanas Karagöl konuğumuzdu.
Hava durumu raporları ve tahminleri yeni günde.
Sevgili dinleyenler, Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre Marmara'nın kuzey ve doğusu, Karadeniz, Akdeniz'in Toros mevki ile Kütahya, Adana'nın iç kesimleri, Osmaniye, Ankara'nın batısı, Eskişehir, Çankırı ve Ardahan çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Kocaeli, Sakarya, Düzce, Zonguldak ve Bartın çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklığının ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor. Yurdumuzda ve dünyadaki bazı merkezlerde beklenen en yüksek sıcaklıklarsa şöyle olacak. Ankara az bulutlu ve açık, yer yer aralıklı sağanak yağışlı 29, İstanbul az bulutlu ve açık, yer yer aralıklı sağanak yağışlı 30, İzmir parçalı az bulutlu ve açık 33, Erzurum parçalı ve az bulutlu 29 derece olacak. Amsterdam az bulutlu 27, Atina parçalı bulutlu 34, Bağdat sıcak 45, Berlin parçalı bulutlu 27, Bükreş gök gürültülü sağanak yağışlı 26, Frankfurt çok bulutlu 31, Helsinki az bulutlu 29, Kabil parçalı bulutlu 36, Kiev parçalı bulutlu 26, Lefkoşa sıcak 35, Londra parçalı bulutlu 29, Madrid parçalı bulutlu 33, Mekke parçalı bulutlu 39, Moskova gök gürültülü sağanak yağışlı 24, New York parçalı bulutlu 25, Oslo gök gürültülü sağanak yağışlı 27, Paris parçalı bulutlu 31, Pekin çok bulutlu 35, Roma parçalı bulutlu 31, Saraybosna gök gürültülü sağanak yağışlı 25, Viyana parçalı bulutlu 25 ve Zürih parçalı bulutlu 32 derece olacak.
Yerinden en yeni ve en güncel bilgilerle aktarıyoruz.
Bir telefon bağlantısıyla devam ediyoruz sevgili dinleyicilerimiz. TRT Erbil temsilcisi Yılmaz Aslan hattımızda bizi bekliyor. Yılmaz Aslan merhaba.
Merhaba, günaydın.
Günaydın. Sözü hemen size bırakıyoruz. Orta Doğu'dan, Irak'tan bize neler aktaracaksınız?
Öncelikle üzücü bir haberle başlamak istiyorum. Dün gece itibariyle gece saat 21 sıralarında Kerkük'te 6 ayrı patlama meydana geldi. Durumu ağır olanlardan biri hayatını kaybetti maalesef. Bir şehit var. 17 yaralı var. Yaralılardan ikisinin durumu ağır. 6 farklı saldırı da aynı saatte gerçekleşti. İlginç, işin ilginç tarafı tabii özellikle protestoların başlamasıyla birlikte Kerkük bölgesinde ciddi bir güvenlik zafiyeti oluşmuştu. Kerkük'te Soreç Mahallesi, Kerkük-Bağdat yolu, Kudüs ve Hisabat caddelerinde patlamalar meydana geldi. Aynı zamanda çocuk hastanesi civarında da bir havan topu saldırısı gerçekleşti. İfade ettiğim gibi bir kişi şu ana kadar hayatını kaybetti, 2 kişi yaralı. Şu ana kadar 17 yaralı var. Bunlardan ikisinin durumu ağır. Saldırı özellikle 3 farklı araçtan yapıldı ve el bombalarını kalabalığın içine atarak veya mayın yerleştirerek veya havan topu saldırısı şeklinde düzenlediğini söylemekte fayda var. Saat 21 sıralarında 10 dakika içinde 3 araç, 6 farklı patlama ve ifade ettiğimiz gibi bir kişi hayatını kaybetti, 17 yaralı var. Diğer taraftan Kerkük Çocuk Hastanesi yakınına düşen 2 havan topuyla birlikte orada 5 kişi yaralanmıştı. Bu yaralılarla birlikte yaralı sayısı 17. Tabii uzun zamandır biz sürekli yayınlarımızda ya da haberlerimizde ifade etmeye çalışıyoruz. Protestoların başlamasıyla birlikte yaklaşık 10-12 gündür Bağdat'ın Basra bölgesinde, Bağdat bölgesinde, Necef, Kerbela bölgelerinde hükümeti protesto eden protestocular var. Altyapı hizmetlerinden özellikle şikayetçi, sağlık problemlerinden, işsizlik problemlerinden ve elektrik su sıkıntısından dolayı protestolar gerçekleştiriliyor. Bu protestolar nedeniyle de Irak'ın kuzeyindeki bütün Irak askerleri ve Haçlı Şabi milisleri tamamıyla Irak'ın orta ve güney bölgelerine kaydırılmış durumda. Ama en büyük güvenlik zafiyeti şu an Kerkük tarafında. Zaten 16 Ekim olaylarıyla birlikte geçen yıl Kerkük'ün kontrol altına alınmasıyla birlikte faili meçhul cinayetlerin sayılarının arttığını söylüyorduk ve halen o çeşit saldırılar düzenleniyor. Hatırlayacaksınız, oy sandıklarının açılıp elle sayılma işlemlerinin verildiği, karar verildiği günde yine sandıkların bulunduğu depolara yönelik saldırılar düzenlenmişti. Ama o dönemde her ne kadar güvenlikle ilgili çok fazla ciddi bir sorun olmamasına rağmen bu saldırılar gerçekleşmişse de şu anki zafiyetle birlikte çok ciddi anlamda sıkıntıların ortaya çıkabileceğini tahmin ediyoruz. Şu ana kadar failler yakalanamadı. Onun altını çizmekte fayda var. 3 ayrı araç, 3 aracın da ne olduğu belli, ancak faillerin arama çalışmaları, failleri arama çalışmaları şu an devam ediyor. Diğer taraftan protestolar yine Basra bölgelerinde devam ediyor. Irak'ta yolsuzluğa, kamu hizmetlerinin yetersizliğine yönelik yapılıyor bu gösteriler. Irak hükümeti de bir yandan göstericileri tutukluyor. Özellikle başka illerden gelen protestocuların içine karışan ve silah taşıyan göstericileri tutukluyor. Diğer taraftan da onlara yönelik reform ve kalkınma vaatleriyle protestoları kontrol altına almaya çalışıyor. Yine üst düzey uzlaşı komisyonu kuruldu yine bazı protestocular tarafından. Şu ana kadar bu protestocuların başını çeken herhangi bir kişi olmadı. Ancak şu saatten itibaren şunu söylemekte fayda var ki protestocular kendi aralarında bir uzlaşı komisyonu kurarak daha düzenli bir şekilde gösterilerine devam etme gibi bir karar almaya başladı. Özellikle Basra'da bu protestolar başladı. Şu ana kadar yaklaşık 200 kişinin gözaltına alındığını biliyoruz. Diğer taraftan da yaklaşık 190 yaralı var. Bunların birçoğu yine güvenlik görevlisi. Şu ana kadar 5-6 kişi hayatını kaybetti. Dediğim gibi protestolar devam ediyor. Yani hükümet çok ciddi adım atmadığı sürece, gözle görülür bir hizmet sunmadığı sürece bu protestoların devam etmesi mümkün gibi olacak. Diğer taraftan Sincar bölgesine doğru bir operasyon söz konusu. Irak askerleriyle peşmerge güçleri, aynı zamanda Amerikan askerlerinin hava desteğiyle birlikte Karaça dağ civarında şu an operasyonlar devam ediyor. Tespit edilen 30 hedef imha edildi, etkisiz hale getirildi. Hemen hemen o bölgedeki DAEŞ terör örgütüne yönelik de hemen hemen diyebiliriz ki %95'lik bir başarı sağlanmış oldu. Ancak ülkenin güney kesimlerinde halen, özellikle Diyala ve Tuzurmata hattında halen DAEŞ terör örgütü mensupları olduğunu biliyoruz. Operasyonlar devam edecek gibi görünüyor.
Yılmaz Aslan, teşekkür ediyoruz. Kolaylıklar diliyoruz size. TRT Erbil temsilcisi Yılmaz Aslan hattımızdaydı.
Gündeme damgasını vuran olaylar, siyasetten ekonomiye, kültür sanattan spora, birçok alandaki gelişmeler, hepsi ve daha fazlası Yeni Gün'de.
Sevgili dinleyicilerimiz, stüdyomuzda konuğumuz Yıldırım Beyazıt Üniversitesi öğretim üyesi, yardımcı doçent doktor Ömer Aslan. Hocam hoş geldiniz
hoş
programımıza.
Bulduk.
Sizinle biraz Pakistan'a uzanacağız. Pakistan'daki son durumu konuşacağız. Önemli gelişmeler var Pakistan'da. 25 Temmuz'da seçimler yapılacak. O seçimler öncesinde önemli gelişmeler yaşanıyor. Eski Başbakan Nawaz Sharif ve kızı yolsuzluk suçlamalarıyla tutuklandılar. O seçimler öncesi bu ne anlama geliyor? Onu sorarak başlayalım.
Yani yaklaşan seçimler öncesinde bu aslında yani eski başbakan Nawaz Sharif ve kızının yolsuzluk suçlamasıyla yani yolsuzlukla suçlandığı bu süreç bir seneye yakında devam ediyor aslında. Yani bu önce Nawaz Sharif'in ve kızının siyasetten men edilmesiyle başladı. Nawaz Sharif tabii arada Londra'ya gidiyor. Londra'da kendi hem evleri kaldığı yer var. Ama karısı orada kanser hastası. Dolayısıyla onun başında olması gerekiyordu. Herkes acaba tutuklanır mı tutuklanmaz mı gibi bir şey vardı. Ama Nawaz Sharif aslında siyasetten men edilmesinden sonra öyle açıklamalar yaptı ki aslında biraz tutuklanması artık garanti hale gelmiş. Çünkü Pakistan'da bilindiği üzere çok güçlü bir silahlı kuvvetler var. Silahlı kuvvetler orada ordu istihbaratıyla beraber çok ciddi bir siyasi güç, siyasi aktör. Yani neredeyse siyaseti şekillendiren bir aktör. tüm siyasal aktörleri aslında sınırlar çizen bir aktör. Örneğin Hindistan politikası, yani Pakistan-Hindistan'la ilişkileri, nükleer silahlarının yönetimi, bunların işte artırılıp artırılmayacağı, kullanıp kullanılmayacağına dair kararlar, Afganistan'la ilişkiler, işte Afgan-Taliban ile olan ilişkiler, ABD ile ilişkiler tamamen ordunun elinde. Yani burada seçilen herhangi birisinin aslında yönetmesi mümkün değil. İdare edebiliyorlar durumu belli şekillerde ama belli sınırlar içerisinde hareket etmeleri gerekiyor. Dolayısıyla burada şimdi Nawaz Sharif siyasetten men edilince öyle birkaç açıklama yaptı ki doğrudan orduyu hedef alan, işte bunlar ordunun güdümünde yargının kendisine hedef aldığına yönelik suçlamalarda bulundu. 2008'de Hindistan'da Bombay'da bir terör saldırısı meydana gelmişti. Orada terör saldırısından sonra hem Hindistan makamları hem de Amerika'nın işte içinde olduğu bir süreçte Pakistan'ın aslında bu terör saldırısını desteklediğine yönelik bazı suçlamalarda bulundu. Ancak 2008'den bugüne kadar bu terör saldırısını yapanlar Pakistan'da olmasına rağmen, Pakistan elinde olmasına rağmen bunun yargılanamadığına dair böyle bir biraz muğlak bir süreç var. Nawaz Sharif niye bunları yargılamadık yıllardır diye ve burada tabii orduyu biraz aslında hedefe alarak bunu söyledi. Buna benzer birkaç tane daha suçlamada bulundu. Artık o vakitten sonra neredeyse serbest kalması çok sürpriz olurdu. Tutuklanması sürpriz. Bu şeyler ışığında sürpriz değil ama 90'larda da Nawaz Sharif yine başbakan olduğunda yine benzer yolsuzluk suçlamalarıyla suçlanmıştı. Ama o zaman suçlamalar bir şekilde düşürülüyordu. Kendisi başbakanlıktan alınıyordu ve kenara çekiliyordu bir süreliğine. Daha sonra yeniden gelebiliyordu ama bu defa farklı. Bu defa tutuklandı, kızıyla beraber tutuklandı. Kızını ciddi manada siyasete hazırladığı söyleniyordu. Şimdi sadece kardeşi Şahbaz Sharif var. Lahor'da belediye başkanı diyebiliriz aslında statü olarak. Bizdekinden biraz daha farklı ama belediye başkanına denk geliyor yaklaşık olarak. Şimdi Nawaz Sharif'in lider olduğu parti, Pakistan Müslüman Ligi Nawaz Partisi'nin lideri Şahbaz Sharif şu anda ve kampanya devam ediyor. Ancak uzun bir süredir Pakistan'da bir de İmran Han denen bir fenomen var. 1996 yılında Pakistan Adalet Hareketi Partisi'ni kurdu. 22 yıldan beri Pakistan'da aktif, eski bir kriketçi, Amerika'da ve yurt dışında daha doğrusu bağlantıların çok iyi olduğu bir siyasetçi ama şu andaki politikası tam anlamıyla popülist. Yani Pakistan'ın milli çıkarlarının peşinde koştuğunu söyleyen, popülizmle aslında biraz oy güden bir lider var karşımızda, İmran Han özelinde. Ve uzunca bir süredir benim de şahit olduğum ve bazı yaptığım böyle mülakatlarda, kendi çalışmalarım için yaptığım mülakatlara denk geldiğim ordu içerisindeki generaller arasında ilginç bir İmran Han'ın artık popülaritesi var. Yani artık o gelmeli gibi söylemler vardı. Bunu tabii şöyle yorumlamak lazım bence. Diğer adaylara baktığımız zaman karşımızda bir zaten bugün tutuklanmış olan işte Nawaz Sharif ve onun partisi Pakistan Müslüman Ligi Nawaz var. Diğer tarafta işte Zülfikar Ali Bhutto ile başlamış. Daha sonra onun kızına Benazir Bhutto'ya geçmiş. Merhum Benazir Bhutto'ya geçmiş. Şimdi Benazir Bhutto'dan 2007-2008 yıllarında kendisi öldürüldükten sonra bir terör saldırısında işte kocasına geçmiş. Asif Ali Zardari'ye geçmiş bir süreç. Liderlik süreci var. Ondan da oğullarına, yani partinin kurucusunun torununa geçmiş bir Pakistan Halk Partisi var karşımızda bir alternatif. Ama bu parti yıllardır ordunun gazine uğramış, darbeyle yönetimden indirilmiş, Asif Ali Zardari yolsuzluklarıyla biliniyor. Hakikaten bay %10 diye biliniyor aldığı ihalelerden aldığı komisyonlarla. Hani orası biraz kirlenmiş bir parti. Pakistan Müslüman Ligi Nawaz'ı ordu istemiyor. O belli artık, belli bu süreçte. Geriye kalan alternatifler, küçük partiler var arada böyle küçük küçük. Belli başlı etnik aslında kimlik üzerinden, örneğin Peştunların etnik kimlikleri üzerinden siyaset güden partiler var. Onları ordu zaten pek şey yapmıyor. Çünkü Pakistan'ın daha çok bütünlüğünü sağlamaya yönelik bir tavır var. Yıllardır kuruluşundan beri. Geriye Pakistan Adalet Hareketi ve İmran Han kalıyor.
Yani şimdi 25 Temmuz seçimlerine bütün bu saydığınız isimler, partiler katılacak.
Tabii katılıyorlar. Hepsi katılacaklar. Şu anda çünkü bizim aslında izlediğimiz bir süreçte acaba burada bir müesses nizam dersek buna, devlet elitleri dersek, işte yargının içinde olduğu, ordunun içinde olduğu gruba acaba sadece Nawaz Sharif ve kızını mı hedef alıyorlar? Yoksa tamamen partiyi mi bitirmeye yönelik bir tavır vara bakıyorduk aslında. Biraz bunu takip ediyorduk. Şu anda gözüken sadece Nawaz Sharif ve kızına yönelik bir hareket var. Pakistan Müslüman Ligi'nin Nawaz'a bir şey yok. Ama orada da yine bunlar tabii nüanslarla işliyor. Nawaz Sharif Londra'dan dönüşünde Pakistan'a, dönüşte havalimanında tabii böyle bir siyasi bir olay var. Kendisi bunun bir siyasi bir suçlama olduğunu söylüyor. Parti taraftarlarını kendisini karşılamaya havalimanına çağırdı ve binlerce taraftar havalimanına gittiler. Herhangi bir olay olmadı. Bir şiddet gösterisi olmadı. Bir şiddete bulaşılmadı. Ancak buna rağmen Nawaz Sharif geldi, tutuklandı, işte helikopterle cezaevine götürüldü. Hemen arkasından bir gün sonra şu anda ülkeyi seçimlere götürmekle mükellef, tabi Nawaz Sharif men edilince siyasetten, kısa bir süre başka bir kendi şahit Hakan Abbasi başbakanlığı yapmıştı. Şu andaki hükümet bir ülkeyi seçimlere götürmekle mükellef, tarafsız bir hükümet. Hemen bu tarafsız olduğu söylenen hükümet tırnak işareti içerisinde havalimanına giden taraftarlara ve onların yöneticilerine, Şahbaz Şerif'in de şu anda parti lideri olan kardeşinin Nawaz Sharif'in de aralarında bulunduğu gruba karşı terörizmin de içinde bulunduğu suçlamalarla bir soruşturma açtı. Ama dedi ki bu soruşturmayı açıyoruz, içerisinde terörizm suçlamaları da var, maddeleri de var ama seçimden önce bir tutuklama olmayacak. Şimdi seçimden sonra bir şey olacak mı? Gözümüz o yüzden orada. Yani bir yandan tamam, hani Pakistan Müslüman Ligi Nawaz'a karşı bir sanki hareket yoktu gibi ama bir yandan da ellerinde bir soruşturma duruyor.
Ha, yani seçim sonrası belki partiye yönelebilir mi?
Evet. Yani bu zaten şimdi seçim öncesi buna baktık ve bir de şöyle bir şey oldu. Yani bir yandan Pakistan Müslüman Ligi Nawaz'a karşı havalimanına karşılamaya gittiler diye bir şey var, bir soruşturma var ama bekliyor, tutuklama yok. Pakistan Halk Partisi'nde de az önce bahsettiğim Bay %10 diye bilinen Asif Ali Zardari 2008 ve 2013 yılları arasında Cumhurbaşkanlığı yapmış. Benazir Bhutto'nun kocası ama yolsuzluklarıyla bilinen ve şu anda Pakistan Halk Partisi'nin eş başkanına karşı, ona ve kız kardeşine karşı da bir yolsuzluk soruşturması açıldı. Ülkeden çıkış yasağı konuldu. Ancak o da seçimlere kadar herhangi bir tutuklama yok. Seçimden sonra ne olacağını bakılacak. Şimdi o yüzden seçimler olduğu an şu anda Pakistan'ın kendi seçim sistemi gereği Pencap eyaletinde, Pakistan'ın 4 aile eyalet var. Pencap eyaleti en fazla kalabalık, yani nüfusun en fazla olduğu yer. Ve Pencap eyaleti de Pakistan Müslüman Ligi Nawaz'ın, yani Nawaz Sharif'in en güçlü olduğu yer. Dolayısıyla Pakistan'da seçimi kazanabilmek için Pencap'ı kazanmanız lazım. Şimdi yavaş yavaş Pencap'ta gücünü arttırıyor İmran Han. Ancak bu yeter mi yetmez mi? Şimdi o yüzden seçim sonrasında artık o koalisyon döneminde bizim aslında 90'larda Türkiye'de biraz gördüğümüz farklı devlet içerisindeki bir grubun o koalisyon çalışıyor. Çünkü hiçbir parti tek başına hükümet olamayacak. O kesin.
Bir yani koalisyon, bekleniyor.
Ve öyle 120 mi? Tane siyasi parti giriyor seçime.
İlili,
ufaklı, bağımsız, yani çok farklı yerlerden. Orada bir koalisyon olacak. Ve son dönemde, son günlerde hiç olmayacak işler olmaya başladı. Son iki gündür. Normalde Pakistan'ın en radikal, en aşırılıkçı diye bilinen siyasetçileri birer birer İmran Han'a doğru desteklerini açıklamaya başladılar. Herkes şaşırıyor şu anda. Yani nasıl oldu bu adamla İmran Han yan yana gelebildi diye. Orada bazı gizli ellerin olması mümkün. Ancak seçim sonrasında onu daha iyi göreceğiz. Seçim sonrasında bazı partilere, bu küçük küçük partilere bununla koalisyon yapın, bununla koalisyona gitmeyin, bunu yapmayın diye şeyler olacaktır. Ve büyük ihtimalle Pakistan'ın yönetim sistemini biraz bilince, Pakistan ordusunun ne kadar merkezi bir rol oynadığını bilince aslında seçim sonrasındaki koalisyonlarda orada bir bazı teşviklerin olacağını söylemek gayet mümkün.
Ama sizin anlattıklarınızdan benim çıkardığım, koalisyon da olsa İmran Han içinde olacak.
Evet, evet, evet. Çünkü İmran Han şöyle bir avantajı var. Dediğim gibi yani şimdi siz eğer genelde bu tür hani vesayet rejimlerinde, yani Cezayir gibi işte ordunun güçlü olduğu yerde, bizde eskiden olduğu gibi işte Pakistan gibi yerlerde, artık günümüzde ordular böyle çok askeri yönetimlerle yönetmek istemiyorlar. Perdenin gerisinde ben olayım. Yani ipler benim elimde olsun ama önde siyasetçiler belli. Benim onları tanıdığım alanda hareket etsinler gibi bir yaklaşım var. Pakistan ordusunda da bu var. Artık yani 1999 tecrübesi var. Ordu ön planda olmak istemiyor hiçbir şekilde. Geri planda olacak. Ön planda kimi koyacak? Asif Ali Zardari'yi koysa yolsuzluklarıyla biliniyor. Halkta bir şey yok. Pakistan Müslüman Ligi Nawaz'ı istemiyorlar zaten doğru düzgün. Orada bir hala şey var, endişe var. Ellerinde denenmemiş, yüzü kirlenmemiş, hala kendisinin işte yolsuzluğa bulaşmadığını iddia edebilecek bir İmran Han var. Müthiş bir avantaj. Onu ön plana sürebilirler. Ve Pakistan'da en önemli sorun Çok hani kimse bahsetmiyor ama kim gelirse gelsin ekonomi fecaat, yani çok kötü durumda. Pakistan rupisi, dövizi, para birimi son bir yıl içerisinde %30-%40'a yakın bir devalüasyona uğradı. Faizleri ciddi manada artırmak zorunda kaldılar. Devasa bir kredi borçları var. Ve ellerinde yanılmıyorsam yaklaşık 10 milyar dolara yakın bir döviz rezervi var. Bu onların herhalde bir aylık normalde döviz açıklarını ödemeye bile yetmez. Yakında herkes IMF opsiyonu falan konuşmaya başladı. Dolayısıyla çok şey bir durum. Yani böyle bir ekonomik ortamda zaten ordu hiçbir şekilde gözünde olmak istemez. Hı hı. Ama bunun tüm bu durumu işte İmran Han eğer üzerine almak istiyorsa o da ne kadar mantıklı, o da ayrı bir şey. Ama İmran Han istiyor bunu. Ama şu var. Yine kim gelirse gelsin. Burada değişen hiçbir şey yok. Hindistan'la olan ilişkiler, yani Hindistan'la bir yakınlaşma olup olmayacağı, Afganistan'la bir yakınlaşma olup olmayacağı, Afganistan'daki barışı destekleme noktasında işte Afgan Taliban'la Pakistan bir şey yapacak mı, yapmayacak mı, masaya itecek mi konusu. ABD ile olan ilişkilerde kimse, hangi siyasetçi gelirse gelsin sınırı aştığı an alaşağı edilme şansı büyük, yüksek.
O zaman komşu ülkeler, Pakistan'ın komşu ülkeleri ve diğer büyük güçler nasıl bakıyorlar Pakistan'daki bu seçime?
İlginç olan şey şu, Pakistan açısından üzücü olan, benim en azından kendi gördüğüm şekilde şu. Herhalde herhangi bir ülkede eski bir başbakan ve kızı, hani kızını belki şey yapmayalım ama eski bir başbakanın yolsuzluk suçlamasıyla tutuklanmasından sonra en az dış yorumun geldiği vaka budur muhtemelen. Ne Çin'den, ne Suudi'den, ne bölgesel güçlerden, Suudi Arabistan ve İran gibi, ne küresel daha güçlü aktörlerden, Çin gibi, ABD gibi, Rusya gibi, tek bir yorum yok.
Niye?
Bu biraz şeyle alakalı. Ya Pakistan artık öylesine ümitsiz bir vaka gibi görülüyor ki, bunu hani üzülerek söylüyorum. Çünkü şimdi Pakistan kuruluşundan beri Hindistan'la bir ezeli düşman olarak yansıtıyor. Ezeli düşman dediği Hindistan'la en az 3 defa sınır savaşlarına girdiler. Bu topyekun savaşlar değil ama sınır savaşları. Üçünde de yenildiler. Bir tanesinde ülke topraklarının önemli bir kısmını kaybettiler. Bangladeş kuruldu. Hindistan'ın da içinde olduğu bir savaş, iç savaş ve daha sonra bölgesel bir savaşa dönen bir süreçte. O Hindistan... Pakistan bunca zaman işte Afgan cihadı sonrasında militanlaşma, Kalaşnikov kültürünün gelmesi, uyuşturucunun ülkeye gelmesi süreçlerinden geçerken Hindistan bugün, bu yıl dünyanın en büyük 5. ekonomisi olarak İngiltere'ye geçecek durumda. Yani Hindistan'ın dünyaya sunduğu çok fazla şey var ve bir öykü var. Pakistan maalesef bunda başarısız oldu. Pakistan tamamen kendi içerisinde ya ülkeyi nasıl bir arada tutarımın derdinde farklı etnik aidiyetler var, bölgesel kimlikler var. Bunları bir Pakistan kimliğine dönüştürmeye çalışıyor. İslam'ın rolünün ne olacağına dair hala bir fikri yok. Çünkü ülkenin %20'si Şii, onlarla ilgili ciddi sıkıntılar var. Ya Pakistan kendi içerisinde öyle sorunları var ki dünyaya sunabildiği bir şey yok. Keşmir sorunu çözülmemiş halde duruyor. Afganistan'daki barış hakkında ABD Pakistan'ı masaya dahil etmeye çalışıyor. Pakistan'ın söylediği Keşmir'i de biz buna dahil edelim. Kimsenin umurunda değil. Dolayısıyla ABD'nin Pakistan üzerinde inanılmaz bir baskısı var. Yaptırımları müthiş. Şu an en son terörizmin finansmanını sağlayan ülkelerde gri listeye alındı. Ve o gri listeye alınırken çok yakın dostu için hiçbir şey yapmadı. Hareket bile etmedi. Dolayısıyla Pakistan bir şey teklif etmiyor. Bir şey sunmuyor artık. Ve terörle anılan maalesef bir ülke haline geldi. En büyük sıkıntısı da bu aslında. O yüzden... Pakistan'da aslında hani yargının da içinde olduğu ordu ve o hani devletin elitleri kendileri tamam koltukları sağlam almaya çalışıyorlar, bir oyun oynuyorlar kendi işlerini ama genel resme bakıldığı zaman ne Güneydoğu Asya'da ne dünya genelindeki politikada Pakistan'ı çok kimse anmıyor. Peki Pakistan mevzu dışı, konu dışı, yani alakasız, kendi içinde bir şeyler yapmaya çalışan ve dünyayı terör hani şey yapan bir ülke, haksız bir kısmı. Çünkü hani Afgan cihadında ABD'nin Pakistan'a kadar hani desteklediği belli, daha sonra terk ettiği belli, Afganistan'da yapılanlar belli, onların hepsini göz önüne almak lazım. Ama genelde baktığımız zaman Pakistan bir şey sunmuyor çok fazla. Dolayısıyla en büyük sıkıntı da bu. Ve bunu tamamen şeye rağmen söylüyorum, yani Çin-Pakistan ekonomik koridoruna rağmen söylüyorum. Pakistan'da tüm siyasal aktörler Çin'in yatırımlarına karşı müthiş ilgililer. Hiçbir eleştiri gelmiyor. Pakistan'da o kadar hani terör saldırısı oluyor. Çok farklı gruplar var. Çin'in herhangi bir yatırımına, herhangi bir iş adamına, Çin'den gelen çalışanlara, işçilere karşı tek bir terör saldırısı yok. Müthiş her aktör gelsin yatırım yapsınlar. Şeyinde durumunda öyle bakıyorlar. Ama Çin'in yatırımları böyle... tek taraflı mükemmel de değil. Birçok sıkıntısı var. Çin'e şu an mesela kredi borçları var. Ciddi manada Pakistan'ın Ve hani Çin aslında olaya tamamen real politik olarak bakıyor. Çok fazla böyle Çin'le şey, ya Pakistan'la bir gönül bağı, dostluk bağı yok. Aslında şey gördüğü gibi, Pakistan'ın gördüğü gibi. Dolayısıyla Pakistan'ın sıkıntıları çok büyük. Ve yani biraz ben aslında Türkiye'nin eski durumuna bazen benzetiyorum. Yani böyle belli düşmanlıklara sıkışıp kalmış, belli konulara sıkışıp kalmış, açılım yapamayan ve yapmak isteyen siyasetçiler geldiğinde de mesela Nawaz Sharif'in herhalde bu sürece uğramasının en büyük nedenlerinden bir tanesi Hindistan'la yakınlaşma, Afgan barışında bir şeyler yapalım biz burada. Çünkü artık bir şeyler yapmaları lazım. Yani Afganistan'da sınırları hala tanınmıyor. Afganistan düşmanlık nereye kadar? Hindistan'la nereye kadar? Ya siz düşmanlık yaparken Hindistan diyorum ya, aldı yürüdü. Hı hı. Dünyanın en gelişmiş ülkelerinden birisi haline geldi. Pakistan'ın o yüzden genel gidişatı görmesi lazım acilen.
Bu seçim sonuçları etkiler mi gidişatın görülmesi açısından?
Yani çok aslında ümidim yok. Çünkü yani Pakistan'da şöyle bir sıkıntı var bir de. Yani bizde mesela örneğin hani bir şeyden çıkarken bir dış çıpanız var. Bir AB mesela size bir işte hukukun üstünlüğü gibi, demokrasi gibi, insan hakları gibi belli değerleri size en azından şey sağlayabiliyor. Ve etrafınız, tamam bir yerimiz Orta Doğu'ya bakıyor ama bir yanımızda biz Avrupa'mız var. Pakistan'da öyle bir şey yok. Yani Çin mi insan hakları ya da hukukun üstünlüğünü ihlal edecek? Yani ABD'nin zaten böyle bir amacı yok. Yeter ki yani istediğimizi yapsın. Genel politikaları öyleydi her zaman. Ya Suudi Arabistan ve İran derseniz yani onların öyle bir gündemi zaten ajandası yok. Dolayısıyla Pakistan'ın kendi içerisinde de böyle bir talep yok. Dolayısıyla kendi içerisinde inanılmaz sıkışmış bir ülke var ya karşımızda. Radikal aşırılıkçı gruplar çok çok fazla. Demokrasi bilincinin çok çok az olduğu bir yerden bahsediyoruz. Yani şöyle söyleyeyim. Bilmiyorum vaktimiz var mı ama. Hatem Nübüvvet yasası denen bir yasa var. Bu Ahmedilere karşı yapılmış bir yasa Pakistan'da. Bazı aşırılıkçı gruplar örneğin haftalarca yol kapayıp bu Hatem Nübüvvet yasasındaki herhangi bir siyasetçi seçildiği zaman Pakistan'da meclise gidip şu yemin etmek zorunda. Ben işte Ahmedi değilim ya da Kadiyani değilim. Bunlar Ahmediler de peygamberimizin son peygamber olduğunu reddeden gruplar. Burada yemin metninde bu Hatem Nübüvvet yasasında Pakistan Müslüman Ligi Nawaz yemin metninde yemin ediyorum mu inanıyorum mu çevirdi diye haftalarca yol kapayan, hükümetin de bu yol kapama eylemlerini bastırmakta başarısız olması üzerine ordunun girip durumu çözdüğü ve siyasi gücünü ortaya koyabildiği bir yer Pakistan. Ve böyle onlarca ordunun rahatlıkla hükümeti zayıflatmak için kullanabileceği grup var. Hı hı. Evet. 120 tane siyasi parti giriyor. Hı hı. Ve bunlardan bazılarının isimleri hani çok garip isimler.
Peki bakalım 25 Temmuz ve seçim sonuçları Pakistan'a neler getirecek hep birlikte göreceğiz. Çok teşekkür ediyoruz.
Ben teşekkür ederim.
Programımıza katıldığınız için Yıldırım Beyazıt Üniversitesi öğretim üyesi yardımcı doçent doktor Ömer Aslan konuğumuzdu sevgili dinleyicilerimiz. Böylelikle bugün programımızın sonuna geldik. Yarın yeni günde tekrar görüşmek dileğiyle hoşçakalın.
Yeni gün.